Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında aynı zamanda dosya konusu olan Bir Kere Bulaşan, Bin Kere Pişman Sanal Kumar Tehlikesine Karşı Seferberlik İlanı başlıklı yazıyı ve içerisinde yer alan çeşitli görüşleri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Her an her yerde karşımıza çıkan reklamlar, oyunların, filmlerin arasında beliren çağrılar, duyduğumuz acı hikayeler, kaybolan zamanlar, servetler, dağılan aileler, hayatlar. Kumar, insanlık var olduğu günden beri toplumun ve bireyin en büyük düşmanı olmayı sürdürüyor. Fakat hiç bu kadar tehlikeli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olmamıştı. Artık hepimiz risk altındayız. Hiç ummadığımız kişilerin kumar borcuyla baş başa kaldığını duyuyor, boşanma sebepleri olarak sanal kumar ifadesini işitiyoruz. Bize bir tuş kadar yakın, birkaç dakika kadar kısa bir mesafede sanal kumar. Peki toplumu derinden etkileyen bu tehlikeye karşı ne yapabiliriz? Önlemler almak mümkün mü? Kumar batağına batmış kişiler ne yapmalı? Bu ayki dosya konumuz sanal kumar, gerçek tehlike. İyileşmek mümkün fakat sabır isteyen bir süreç. Emre Yılmaz, klinik psikolog. Sanal kumar bağımlılığına bakışımızdaki temel hatalar nelerdir? Sanal kumar belasına düşmüş birini nasıl bir süreç bekliyor? Kumar bağımlılığı çok boyutlu bir sorun. Tek boyuttan baktığımız zaman anlamamız çok mümkün olmuyor. Bir kişiye kumar oynuyor diye yaklaştığımızda aslında hem o kişiyi anlamamış oluyoruz hem de bu bize pek bilgi vermiyor. Çünkü bunun altında birçok faktör vardır. Kumara genel bir çerçeveden baktığımızda aslında büyük ve yıkıcı bir mesele. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus şu olabilir. Aileler de bu süreçten etkileniyor. Yakınlar da bu süreçten etkilenebiliyorlar. Aileler genelde bu konuyla baş etmekte güçlük çekiyorlar. Çaresizlik yaşayabiliyorlar. Yalnız hissedebiliyorlar. Hayal kırıklığı söz konusu olabiliyor ve daha birçok şey sayabiliriz. Bizim için önemli olan nokta aslında evde gündemin sadece bağımlılık olmaması. Çünkü tedavi noktasına baktığımızda bu bir sabır isteyen bir süreç. Beklentilerin gerçekçi olması son derece önemli. Aileler hem etkileniyorlar hem etkiliyorlar. Kumar gün geçtikçe form değiştiriyor. Günümüzde kolay yoldan para kazanma isteği, para kazanma hırsı olarak karşımıza çıkmaktadır. Herkesin bağımlı olabileceğini unutmamakta fayda var. Bağımlılık aslında bir beyin hastalığı. Bir kişi kumar oynamayı bıraktıktan bir süre sonra tekrar kumar oynama olasılığı söz konusu olmaktadır. Bu örneği hep sık kullanırız. Şeker hastalığı tamamen iyileşir mi? Aslında bağımlılık tam da bununla eşdeğerdir. Çünkü bağımlılık şeker hastalığı gibidir. Tamamen iyileşmiyor fakat düzeliyor. Kumar oynayan kişi kaybettiğini yerine koyma hırsı taşıdığı için o kaybettiğini yerine koyma çabasıyla birlikte daha çok para kaybı, daha çok zaman kaybı yaşıyor. Ve bir noktadan sonra aile hayatını, iş hayatını, akademik hayatını, işlevselliğini bozduğu bir noktaya da gelebiliyor. Kişi sürekli kumar oynamak üzerine düşünüyor, risk alıyor, ödül kazanma amacıyla kontrolü kaybediyor. Ve devam eden süreçte de kişi istediği o heyecanı duymak için gün geçtikçe artan miktarlarda parayla kumar oynama gereksinimi duyuyor. Kumar oynamayı kontrol etmekte zorluk çekiyor. Azaltmakta yani başarısız bırakmakta girişimi söz konusu olduğunda huzursuz hissediyor. Ve devamında da bu kişi başkalarından da kaynak sağlamanın peşine gidiyor ve borç almalar başlıyor. Borç almalar başladıktan sonra zaten daha da kayıplar derinleşiyor. Yalan konuşma söz konusu olabiliyor. Kişinin tedaviyi istiyor olması başlangıçta önemli. Aynı zamanda ailenin de sürece dahil olması iyileşme olasılığını olumlu yönde etkilemektedir. İyileşmek mümkün, sabır isteyen bir süreç ve kişi iyileşmenin de sorumluluğunu almalıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon sanal kumar bağımlısı var. Muhammed Şamil Aydın, sosyal hizmetler uzmanı. Dünya ile kıyaslandığında Türkiye'deki sanal kumar bağımlılığı ne seviyede, ülkemizdeki artışın sebepleri nelerdir? Günümüzde kumar bir eğlence aracı olarak görülse de, özellikle online platformların yaygınlaşmasıyla ciddi bir bağımlılık riski taşımaktadır. Eskiden fiziksel mekanlara bağlı olan bu alışkanlık artık akıllı telefonlar aracılığıyla parmaklarımızın ucuna kadar gelmiş ve bu durum kumarı saklı bağımlılık haline getirerek bireylerin çevreleri tarafından fark edilmeden bir girdaba sürüklenmesine yol açmaktadır. Teknolojinin başrol oynadığı bu yaygınlaşmada 7/24 erişebilirlik kumarı bir tık uzağa getirerek bağımlılığın gelişimini hızlandırıyor. Ve bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çoğu zaman bu yıkıcı yolculuğun başlangıcı oluyor. Dünya genelinde sanal kumar oynayanların sayısı artarken, bu küresel tablonun bir parçası olan Türkiye'de sanal kumar bağımlısı olan kişi sayısının yaklaşık 2 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Ülkemizdeki bu artışın temel nedenleri arasında teknolojik erişimin kolaylığı, denetim eksiklikleri, yasa dışı platformların çoğalması, sosyal medya reklamları, ekonomik sıkıntılar ve küresel tolerans yer alıyor. Aynı zamanda kumar oynama yaşının 13'e kadar düştüğü ve gençlerin %80'inin sanal kumar platformlarıyla karşılaştığı gözlemlenmektedir. Bu tehlikeli yolculuğun başlangıcı çoğu zaman yukarıda da belirtildiği gibi bir kereden bir şey olmaz düşüncesidir. Kumar bağımlılığının yıkıcı sonuçlarından korunmanın en güçlü yolu bu davranışla hiç tanışmamaktır. Gençleri dinlemeden anlayamayız. Bahriye Kaman, uzman psikolog, yazar. Gençlerin online oyunlar ve kumar bataklığına saplanmasının psikolojik nedenleri nelerdir? Ailelerin bu hususta neler yapması gerekiyor? Gençlerin online oyunlar ve kumara olan ilgisinin psikolojik nedenleri var mıdır? Aslında her davranışın nedeni psikolojidir. İnsan davranışlarını insanın psikolojisi belirler. Bu sebeple psikoloji bilimi yerine davranış bilimleri başlığı kullanılır. Oyun ve kumar, haz merkezli yaşam algısının bir sonucudur. Gençler arasında bu kadar yaygın olmasının asıl sebebi haz merkezli yaşam biçimi olmakla birlikte kolay erişim imkanıdır. Bağımlılık söz konusu olduğunda kolay erişim asıl sebebin gerekçesidir. Zamanında sınırlarla çerçevelenmeyen dürtüsellik gençlik çağında risk alma güdüsüyle birleşince gençler risk almanın hazzına teslim olmaktadır. Anlık haz ödül sistemini bir anda canlandırınca kişi ödülü çok büyük algılamaktadır. Tetikleyicisi ödül sistemi olan davranışı kolay erişim gerekçelendiriyor. Olsa da değişmeyen en önemli gerçek, insanı sanal kimliğin sorumluluğu altına saklanmaya iten reel hayattaki psikolojik ihtiyaçlarıdır. Ödül merkezini anlık hazlarla uyaran oyun meraklılarının gerçek hayatta edindikleri gerçek başarılardan alacakları daha uzun sürecek olan başarı kaynaklı hazlara olan ihtiyaçlarını ailelerin göz ardı etmemesi gerekir. Aileler çocukları için sınırlar ve sorumluluklar bağlamında imkan ve ortamlar sunması gerekir. Çocukların ilgi alanlarını manipüle etmek yerine özgür bırakarak yeterli hissetmeleri sağlanabilir. Çünkü özgüven yeterlilik hissiyle başlar. Sosyal izolasyona karşılık sağlıklı ve gerçek sosyal bağlar kurmaları için ortam sunarken ailelerin kendi sosyal ortamlarını dayatmaktan vazgeçmeleri gerekir. Sanal bağımlılıklarda en dikkat çekici imkan bir şans daha olmasıdır. Aileler çocuklarına bir şans daha vermeye yanaşmadığı sürece sanal dünyayla rekabet edemeyeceklerdir. Bizim toplumda her zaman asıl sorun, yani asıl neden dinlememek olarak orada öylece duracak gibi görünüyor. Biz dinlemeden anlayan, yani kendi zanlarıyla kalıp yargılarıyla davranan bir toplumuz. Anlatmayı erteleyerek çocuklarımızı dinlemeye başladığımız zaman onların ihtiyaçlarını ifade etmelerine imkan tanımış olacağız. İhtiyaçlarını ifade edebilen çocuklar, bu ihtiyaçları gidermek için mış gibilere tevessül ederek sanal alemde kendini kandırmaya gerek duymamış olacak. Sanal haz, sanal ödül yerine gerçek hazın peşinde giderken, başarıdan başarıya koşup tüketimden üretime geçmiş olacak. Kumar bağımlılığı, yoğun utanç, suçluluk, çaresizlik ve dışlanma hissi içinde. Mehmet Can Kanmış, klinik psikolog. Sanal kumar bağımlısı olan bireylere yaklaşım nasıl olmalı? Kumar bağımlılığı tedavisi nasıl yapılır? Kumar bağımlılığı bireyi olduğu kadar ailesini, sosyal çevresini ve ekonomik yapısını da ciddi şekilde etkileyen önemli bir halk sağlığı meselesidir. Bu konuya yaklaşırken atılacak en önemli adım, kişiyi etiketlemeden ve yargılamadan dinleyip anlamaya çalışmaktır. Kumar bağımlısı olan kişiler genellikle yoğun bir utanç, suçluluk, çaresizlik ve dışlanma hissi içindedirler. Bu sebeple empatik bir yaklaşım güvenin inşa edilmesine yardımcı olur ve bireyin destek alma sürecine aktif katılımını sağlar. Aile üyeleri veya yakın arkadaşlar, bireyi kontrol etmeye ya da baskı yapmaya çalışmak yerine bağımlılığın bir irade eksikliği değil, bir hastalık olduğunu anlayarak destekleyici ve sabırlı bir tutum sergilemelidir. Bunu neden yapıyorsun gibi eleştirel sorular sormak yerine, sana nasıl destek olabilirim gibi empati barındıran ifadeler tercih edilmelidir. Unutulmaması gereken bir nokta, bu kişilerin kumarı sıkça bir başa çıkma yöntemi olarak benimsedikleridir. Bu nedenle problemin kaynağı genellikle duygusal bir boşluk, travma ya da yönetilmeyen stres gibi durumlar veya kişinin rahatsızlık hissettiği başka bir sorun olabilir. Tedavi süreci çok yönlü ve sistematik bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. İlk adımda bireyin bağımlılığını kabul etmesi ve yardım istemesi hayati bir öneme sahiptir. Ardından psikolojik destek aşaması devreye girer. Bu süreçte en çok tercih edilen yöntemlerden biri bireysel davranışçı terapidir. Bu terapi sayesinde kişi kumar oynama davranışını tetikleyen düşünceleri ve duyguları tanımlayarak onlarla nasıl başa çıkacağını öğrenir. Motivasyonel görüşme teknikleri, bireyi tedavi sürecine bağlı tutma konusunda oldukça etkili bir yöntemdir. Bazı durumlarda ise psikiyatrik destek ve ilaç tedavisi bu süreçte yer alabilir. Grup terapileri ve bağımlılıkla mücadele eden destek toplulukları, bireyin yalnız olmadığını hissetmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Kumar bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte bu süreç zaman, sabır ve kararlılık ister. Toplumun desteği, uzmanların rehberliği ve bireyin arzusu bir araya geldiğinde düzelme mümkün hale gelir. Küçük bir oyun gibi başlar, sonrası kumarın gölgesi. Süreyya Kitapçıoğlu, klinik psikolog. Online oyunlarla kumar bağımlılığının nasıl bir ilişkisi var? Kumar bağımlılığı, dijital çağda gençler için en sinsi çıkmazlardan biri haline geldi. Online oyunlar ve bahis siteleri başlangıçta eğlenceli bir oyun gibi görülüyor, ancak çoğu zaman farkında olmadan kontrol kaybıyla sonuçlanıyor. Eskiden kumar için fiziksel mekanlar gerekiyordu. Bugün cebimizdeki telefonla bu dünyaya saniyeler içinde girilebiliyor. Algoritmalar kullanıcıların dijital davranışlarını sürekli analiz ederek zaaflarını tespit ediyor. Ardından bu zayıf noktalara yönelik parlak grafikler, rastgele ödüller ve sürekli teşvik içeren mekanikler sunuyor. Özellikle ganimet kutuları, jetonlu bahis sistemleri, sosyal kumarhane uygulamaları ve e-spor bahisleri gibi oyun ögeleri kumarla olan sınırı bulanıklaştırıyor. Oyun oynarken elde edilen ödüllerin rastgeleliği ve para karşılığı sunulması, bireyin kumar gibi davranış biçimlerine adapte olmasını kolaylaştırıyor. Gençlerin %72'si ganimet kutulu oyunlar oynarken, %41'i bu kutuları satın alıyor. Araştırmalar, kutu açma heyecanının zamanla bağımlılığa ve kumara yönelim riski taşıdığına işaret ediyor. Araştırmalar, oyun içi satın alma davranışlarıyla kumar alışkanlıkları arasında benzer psikolojik kalıplara işaret ediyor. Genç yaşta başlayan bu alışkanlıklar ileride daha derin bağımlılıklara dönüşebilir. Sonuç olarak yeni teknolojiler kumar endüstrisinde birçok yeniliği ve değişikliği mümkün kılmıştır. Bu nedenle sadece bireyin değil, toplumun tamamının dijital bağımlılıklar konusunda farkındalık kazanması hayati önem taşıyor. Sanal bir oyunla başlayan serüvenin sonunda gerçek bir yıkım olmasın diye hep birlikte çok iyi bir bilinçli dijital okur yazarlar olmak zorundayız. Bu mücadele sadece teknik değil, kültürel ve psikolojik bir savaştır. Ali Murat Kırık, adli bilişim uzmanı. Yasa dışı bahis ülkemizde yasak olmasına rağmen her bir yandan bu tarz reklamlara maruz kalmaktayız. Yasa dışı bahise çağıran içeriklerin bu kadar aleni olmasının sebepleri nelerdir? Bu noktada doğru mücadele nasıl olmalı? Yasa dışı bahis sitelerinin bu kadar aleni şekilde karşımıza çıkmasının temelinde dijital mecralardaki denetimsizlik, platformlar arası sorumluluk karmaşası ve siber suçlara karşı yetersiz toplumsal bilinç yer alıyor. Bugün sosyal medya algoritmaları kullanıcıların zaaflarını öğrenip onların karşısına en zayıf anlarında bu içerikleri çıkarabiliyor. Örneğin sınav stresi yaşayan, işsiz, borçlu ya da oyun bağımlılığı geliştirmiş gençler bu sistemler tarafından kolayca hedefleniyor. Bir gecede zengin ol vaadiyle sunulan bu içerikler aslında bir dijital tuzağın parçası. Bahis siteleri artık sadece web sayfası değil, Telegram, Discord, TikTok ve YouTube üzerinden de yayılıyor. İnfluencer görünümlü kişilerin kazanç hikayeleri, sahte makbuzlar, sözde başarı grafikleriyle gençlerin zihninde kolay para algısı pekiştiriliyor. Özellikle maç özetleri, oyun yayınları veya sohbet içerikleri arasında sızdırılan bağlantılar kullanıcıyı farkında olmadan yasa dışı alanlara yönlendiriyor. Bu noktada yalnızca erişim engellemek yetmez. Toplumsal farkındalık şart. Ailelere, öğretmenlere ve özellikle gençlere dijital medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. Aynı zamanda sosyal medya platformları daha sıkı regülasyonlara tabi tutulmalı, algoritmalar kullanıcı yararına yeniden şekillendirilmelidir. Çünkü bu mücadele sadece teknik değil, aynı zamanda kültürel ve psikolojik bir savaştır. Bağımlılık çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen bir süreçtir. Afra Sevde Çelebi, uzman psikolog. Gençler kendilerini çevrim içi kumar bağımlılığından nasıl koruyabilirler? Gençlik dönemi, okul ve şehir değişiklikleri, üniversiteye başlama, aile veya arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kimlik arayışı gibi etkenlerle çeşitli riskler barındırır. Gençlerin öncelikle bu risklerin farkına varmalarını sağlayacak bilgilendirici çalışmalara katılmaları önemlidir. Bağımlılık çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen bir süreçtir. Kişi kendini boşlukta hissettiğinde, stresli bir dönemde ya da olumsuz bir yaşam olayı sonrası bağımlılık yapıcı davranışlara yönelebilir. Çevrim içi kumar gibi masum ve eğlenceli görünen oyunlar da bu bağımlılık yapıcı davranışlardandır. Bu duruma kapı aralamamak adına olumsuz duygularla sağlıklı baş etme yöntemleri geliştirmek ve güçlü yaşam becerileri kazanmak kritik önem taşıyor. Her gencin duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel ihtiyaçları var. Gençlerin bu ihtiyaçları besleyecek sağlıklı kaynaklara yönelmesi oldukça kıymetli. Bu kaynaklar kişinin yaşam tarzına, ilgi alanlarına göre şekillenebilir. Gençlerin bu kaynakları rutinlere dahil edebilmek için küçük planlar yapmaları ve bir çizelge oluşturmaları bile değerli bir başlangıçtır. Ayrıca gençlerin şu soruların yanıtını bulmaları anlamlıdır. Kumar endüstrisi beni çevrim içi kumar oyunlara yönlendirmek için neler yapıyor? Çevrim içi kumar oyunları ve yapay hazlar beni gerçekten mutlu eder mi? Kısa süreli bir haz arayışıyla uzun süreli bir mutsuzluk yaşar mıyım? Bu oyunları oynamak bana ne kazandırıyor? Bu oyunları oynamamak beni nelerden korur? Bu oyunlara yönelmek istediğim anlarda asıl ihtiyacım ne olabilir? Hangi duyguyla yöneliyor olabilirim? bu soruları düşünmek ve vakti sağlıklı aktivitelerle planlamak, gençlerin bağımlılıklardan uzak, bağımsız bir yaşama yönelmelerinde etkili olacaktır. Bu mücadele insan hakları mücadelesidir. Hukuk olmadan olmaz. Muharrem Balcı, araştırmacı, yazar, hukukçu. Online kumarı önleme noktasında yapılması gerekenler nelerdir? Bu hususta yeterli mücadele söz konusu mu? Bilim ya doğru değilse, hukuk ya doğruysa sorusuyla maddi gerçeğe ulaşmak ister. Bilimin yolu bize göre salt şüphe değil, bir ihtimal daha olabilir anlamındadır. Hukuksa ilk evrensel kural, ibaha, mubahlık karinesine dayanır. Online veya yasal kumar veyahut şans oyunları ifadesi, bilimin de hukukun da reddettiği bir masumiyet kılıfıdır. Konunun aslı artık kumarda değildir. Zira bağımlılıklar, bağımlılaştırma küresel aktörlerin insanlığa dayattığı ilk sıradaki ifsat projesidir. Yüzyılı aşkın bağımlılıklarla mücadele sadece sağlık dili kullanıldığından hukuk akla gelmemiştir. Oysa ki her olay hukuki sonuç doğurur. Üstelik buna bir de mücadele kavramı, olgusu eklendiğinde hukuk sağlıkla birlikte başat rol oynamaktadır. Hukuka dayanmayan mücadele olur mu? O halde neden sadece online kumar veya yasa dışı kumar? Neden kumar bağımlılıklar içinde değerlendirilmiyor? Neden bağımlılıklarla topyekün mücadele edilmiyor? Neden devlet yasa dışı kumarla mücadele ederken yasal kumarı köpürtüyor? Bu ve benzeri sorular sorulmadan online veya başkaca kumar ve bağımlılıklarla mücadele edilemez, edilemiyor. Ediyoruz veya edeceğiz diyenler yanlış değil, yalan söylüyor. Zira yanlış bilmeden yalan bilerek söylenir. Yukarıdaki basit önermeleri bilemeyecek olanların değil yönetici veya sivil toplum önderliğini kapıya bekçi yapmazlar. Online kumar tartışması, hükümetin yasa dışı kumara karşı önlem alma söylemlerinden doğdu. Yasa dışı kumar nedeniyle uğranılan vergi kaybı hükümeti çok ilgilendiriyor. İyi de 1939'dan bu yana şans oyunları adıyla ve bizzat en yukarıdaki iradenin de kumar olarak nitelediği şans oyunlarıyla mücadele neden gündemde değil? 11 dalda oynatılan devlet kumarının özelleştirilerek önce 44 dalda sonra online olarak sayısız hale getirilmesinin sorumlularını konuşmadan nasıl mücadele edeceğiz? Bu mücadele insan hakları mücadelesidir, hukuk olmadan olmaz. Çok tehlikeli ve hızla bağımlılık yapıyor Merih Altıntaş, Yeşilay Bilim Kurulu üyesi. Türkiye ve dünyada sanal kumarın geldiği tehlikeli boyuttan bahseder misiniz? Son dönemlerde özellikle pandemiden sonra sanal kumarın çok yaygınlaştığını, toplumun her kesiminde görüldüğünü, ülkemizde ve dünyada hızla bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini gözlemlemekteyiz. Kumar başlarda eğlenmek, zaman geçirmek, sosyalleşmek gibi amaçlarla başlayıp kontrolsüz bir şekilde devam edildiğinde davranışsal bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Kumara ulaşım ne kadar kolaysa, risk altındaki kişilerin bağımlı olma ihtimali de o kadar yüksektir. Online kumara ulaşım artık hiç de zor olmayan bir durumdur. Cep telefonları, laptoplar, akıllı saatler gibi internete çok kolay erişim sağlayan araçlarla istenilen yerde, istenilen zamanda oynanabilir. Bazı kişilerin iş yerinde, okulda, sorumluluklarını yerine getirmeleri gereken yerlerde bile online kumar oynadıklarını gözlemlemekteyiz. Bu kumar bağımlılığı, alkol ya da madde kullanımından başlangıç, süreç ve sonuçları bakımından hiçbir farkı olmayan bir bağımlılık türüdür. Bu pencereden bakıldığında fizikselden sanal kumara geçiş adeta piyasaya sürülmüş yeni, tehlikeli, hızla bağımlılık yapan bir uyuşturucu madde kadar hayatları olumsuz etkilemiştir. Diğer yandan online bahis sitelerinde yaş sınırına dikkat edilmediği için her yaştan kişilerin bu platformlara girebilmesi ve sahte bir profille bile oynayabilme tehlikesi vardır. Online para harcamak daha kolaydır ve kişi bir anda çok yüklü paralar kaybedebilir. Sanal kumarda nörokimyasal maddelerin hızlı salınımı heyecanı artırmakta, ancak beyinde hasar oluşturan mekanizmaları hızla tetikleyerek kısa sürede bağımlılığa yol açmaktadır. kumar endüstrisinin gençleri bu tuzağa çekmek için uyguladıkları yeni ve konforlu yöntemler ve cazip alternatifler, bu sorunla daha ciddi mücadele etmemiz gerektiğini, toplumsal farkındalığımızın hızla oluşturulması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında yer alan ve aynı zamanda derginin dosya konusu olan Bir Kere Bulaşan, Bin Kere Pişman, Sanal Kumar Tehlikesine Karşı Seferberlik İlanı başlıklı yazıyı ve bu yazı içerisinde yer alan önemli ve bir o kadar değerli görüşleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.